3. Bölüm 6. Kısım. Bütün ev halkı ertesi sabah Bay Bennet'ten bir mektup gelir umudundaydılar ama postadan tek bir satır bile çıkmadı. Gerçi onun mektup yazmakta nasıl ihmalci olduğunu bilmez değillerdi. Bununla birlikte böyle bir zamanda kendini biraz zorlar da yazar diye ummuşlardı. Haber çıkmayınca ortada verilecek iyi bir haber olmadığı kanısına vardılar ama şu sırada kötü haber bile almaya razıydılar. Postanın gelmesini beklemiş olan Bay Gardiner hemen yola çıktı. O Londra'ya varınca sık sık haber alacaklarına artık güvenebilirlerdi. Üstelik Bay Gardiner ablasına Bay Bennet'in Longbourn'e dönmesini sağlayacağına bile söz verdi. Çünkü Bayan Bennet kocasının Londra'da kalırsa düello yapıp öleceğinden korkuyordu. Bayan Gardiner yeğenlerine can yoldaşı olmak istediği için çocuklarıyla birlikte daha birkaç gün Hertfordshire'da kalmaya karar vermişti. Yeğenlerine Bayan Bennet'in bakımında yardım ediyor ve boş zamanlarında onları oyalayıp avutmak için elinden geleni yapıyordu. Teyzeleri Bayan Phillips de sık sık onları yokluyordu. Onları neşelendirip avutmaya geldiğini söylüyordu ama her gelişinde Wickham'ın hesapsızlığı ve serseriliği üstüne yeni bir haber getirdiği için kızların büsbütün içini karartıyordu. Zaten bütün Meriton kasabası daha 3 ay önce baş tacı ettiği adama şimdi çamur sürmek için yarışa çıkmıştı. Wickham'ın herkese borçlandığı ve herkesin karısını baştan çıkarmaya çalıştığı söyleniyordu. Herkes onu dünyanın en alçak erkeği olarak niteliyor, güler yüzüyle tatlı diline zaten hiçbir zaman kanmamış olduklarını ileri sürüyorlardı. Elizabeth söylenilenlerin ancak yarısına inanmakla birlikte bunları duyup dinledikçe Lydia'nın adam akıllı mahvolduğuna inanıyordu. Jane söylenenlerin yarısına bile inanmamakla birlikte umudunu keser gibi olmuştu. Öyle ya, bunca gün geçmişti aradan, kaçak aşıklar İskoçya'ya gitmiş olsalardı, şimdiye dek bir haber çıkması gerekirdi. Bay Gardiner, Longbourn'den pazar günü ayrıldı. Salı günü karısı ondan bir mektup aldı. Bay Gardiner, Londra'ya varır varmaz Bay Bennet'i bularak hemen Christchurch sokağındaki kendi evlerine götürdüğünü bildiriyordu. Bay Bennet, Londra'dan önce Epsom'a, oradan da Clapham'a gitmiş ama derde derman bir bilgi edinememiş. Şimdi de Londra'daki belli başlı bütün otelleri dolaşmak niyetindeymiş. Çünkü gençlerin kente ilk gelişlerinde bir otele inmiş olmaları akla yakınmış. Bay Gardiner bundan bir sonuç alabileceklerini sanmamakla birlikte Bay Bennet'i yardım edeceğini yazıyor ve yalnız bırakmayacağını söylüyor. Şu sırada Londra'dan ayrılmaya hiç niyeti olmadığını ekleyerek yakında yine yazmaya söz veriyordu. Mektubun altına bir de not koymuştu. Albay Forster'a bir mektup yazdım ve Wickham'ın arkadaşları arasında bir soruşturma yaparak bir hısım akrabası olup olmadığını öğrenmeye çalışmasını rica ettim. Belki onun kentin hangi semtinde gizlendiğini bilen bir yakını vardır. Böyle birini bulabilirsek çok iyi olur. Şu anda elimizde hiçbir ipucu yok. Albay Forster'ın elinden geleni yapacağına inanıyorum. Bir yandan Wickham'ın hayatta herhangi bir akrabası olup olmadığını bize en iyi söyleyebilecek kişi belki de Lizzie'dir. Besbelli, dayısı Elizabeth'e Bay Darcy'nin bu konuda bilgi vermiş olacağını aklından geçiriyordu ama genç kızın yazık ki hiçbir bildiği yoktu. Wickham'ın herhangi bir akrabası olduğundan hiç söz edilmemişti. Annesiyle babası çoktan ölmüş olduklarından Wickham'ın subay arkadaşlarının bu konuda daha ayrıntılı bilgisi olabilirdi. Hiç değilse bir umut kapısıydı bu. Şimdi artık Longbourn'de her gün kaygı doluydu ama en kaygılı saatler posta gelmeden önceki saatlerdi. Herkes Tanrı'nın her sabahı postanın gelişini iple çekiyordu. Ama Bay Gardiner'ın ikinci mektubu gelmeden önce bambaşka bir yerden babalarına bir mektup geldi. Bu Bay Collins'tendi. Bay Bennet yokluğunda gelecek mektupları açması için Jane'e yetki vermiş olduğundan genç kız kuzenlerinin mektubunu hemen açtı. Onun mektuplarının nasıl şeyler olduğunu bilen Elizabeth de ablasının omzunun üstünden okumaya koyuldu. Sayın beyefendi, dün sizin oralardan aldığım bir mektup bana başınıza gelmiş olan çok acıklı felaketi haber verdi. Aramızdaki hısımlık ve kendi mesleğim dolayısıyla size candan üzüntülerimi bildirmeyi bir görev biliyorum. Efendim, ben ve eşim, sizin ve sayın eşinizle çocuklarınızın acısını yürekten paylaşıyoruz. ve bu acının nasıl derin olduğunu çok iyi anlıyoruz. Çünkü uğradığınız felaket aradan yıllar geçse bile silinemeyecek olan bir lekedir. Bu acınızı hafifletmek ve avutmak için elimden gelen hiçbir çabayı esirgemeyeceğime inanabilirsiniz. Çünkü bu durumun bir ana baba için dünyanın en zor durumu olduğunu biliyorum. Kızınız keşke ölseydi. Bundan 1000 kat yeğdi. Bu durum karşısında sizin özellikle yanıp yakılacağınızı sanıyorum. Çünkü Charlotte'cığımın dediğine bakılırsa, kızınızın bu gözü kara davranışlarına sizin onu iyice başıboş bırakmanız neden olmuş. Yine de sizlerin içinize su serpmek için şunu söyleyeyim ki, ben kendim onun yaratılıştan kötü olduğuna inanıyorum. Yoksa bu genç yaşta bu derece feci bir şey yapamazdı. Nasıl olursa olsun sizin son derece acınacak durumda olduğunuz su götürmez. Bu düşünce ve duygularımızla yalnız değilim. Olayı anlatmış olduğum Bayan Catherine'la kızı ve eşim Charlotte da benimle beraberler. Kızlarınızdan birinin attığı bu yanlış adımın bütün kızlarınızın geleceğini zedeleyeceğinize hepimiz inanıyoruz. Öyle ya, Bayan Catherine'ın söylemek büyüklüğünü gösterdiği gibi artık böyle bir aileden kim kız alır? Bu soru benim aklıma önceki Kasım ayında geçen bir olayı getiriyor ve talihime yine 1000 kez şükrediyorum. Çünkü o olayın sonucu başka türlü çıksaydı, şu üzüntü ve utancınıza ben de doğrudan doğruya karışmış olacaktım. Böylece sevgili büyüğüm, izin verirseniz size elinizden geldiğince avunmaya çalışmanızı ve nankör kızınıza kapılarınızı ömür boyu kapamanızı öğüt vereceğim. Bırakın günahının cezalarını kendisi çeksin. Saygılar. Bay Gardiner, Albay Forster'dan yanıt aldıktan sonra Longbourn'e mektup attı ama verecek iyi bir haberi yoktu. Wickham'ın herhangi bir yakın akrabası yokmuş. Orduya katıldıktan sonra subay arkadaşlarıyla da pek içli dışlı olmamış. Bu nedenle onun izini bulmakta yol gösterebilecek hiç kimse bulamamışlar. Şimdi Wickham'ın kaçıp saklanmakta, Lydia'nın aşkından daha önemli bir amacı olduğu da ortaya çıkmıştı. Çünkü Brington'da hatırı sayılır kumar borcu bırakmış olduğu öğrenilmişti. Albay Forster onun Brington'daki borçlarını temizlemek için 1000 sterlin gerektiğini tahmin ediyordu. Esnafa da vereceği varmış ama kumar borçları hepsinden baskınmış. Bay Gardiner bütün bunları Longbourn'daki ev halkına açıkça yazıyordu. Jane dehşet içinde kalmıştı. "Kumarbaz ha?" diye bağırdı. "İşte bunu hiç ummazdım. Hiç aklıma gelmemişti bu." Bay Gardiner mektubunda onlara babalarının ertesi gün yani cumartesi günü Longbourn'e döneceğini de bildiriyordu. Bay Bennet bunca çabasının boşa gitmesinden sinirleri bozulduğu için kayınbiraderinin ricalarına sonunda boyun eğmiş ve ailesinin yanına dönerek her işi Bay Gardiner'a bırakmaya razı olmuş. Kızlar annelerinin kocasının yaşamında ne derece kaygı duyduğunu bildikleri için bu haberi alınca sevineceğini sandılar ama umdukları gibi çıkmadı. Bayan Bennet, "Ne, zavallı Lydia'yı bulmadan dönüp geliyor ha?" diye bağırdı. "Onları bulmadan Londra'dan nasıl ayrılabilir? O buraya gelirse sonra Wickham'la kim düello edip Lydia'ya nikah kıydırtacak?" Bayan Gardiner da artık evine dönmek istiyordu. Böylece Bay Bennet'i karşılamaya giden fayton onu da yolun ilk durağına kadar götürdü. Bayan Gardiner, Elizabeth ile Darcy konusundaki merakını gideremeden Longbourn'den ayrılıyordu. Elizabeth Darcy'nin adını ağzına kendiliğinden hiç almamıştı ve Bayan Gardiner'ın yarı ummuş olduğu gibi Darcy onların ardından hemen bir mektup yollamıştı değildi. Eve dönüşlerinden bu yana Elizabeth, Pemberley'den gelmişe benzer bir mektup almamıştı. Ama Elizabeth kendi duygularını çok iyi anlıyordu ve açıkça biliyordu ki arada Darcy olmasaydı Lydia'nın yarattığı rezaletin acısına daha iyi dayanabilirdi. Uykusuz geçirdiği gecelerden biri Lydia içinse öbürünün Darcy için olduğu bir gerçekti. Bay Bennet döndüğünde yine her zamanki gibi filozofça bir serinkanlılık içinde görünüyordu. Her zamanki gibi az konuşuyor, Londra'ya gitmesine neden olan konuyu hiç açmıyordu. Kızları da bir süre bu konuya dokunmayı göze alamadılar. Akşam üzeri babaları çay masasına geldiği zaman Elizabeth sonunda konuyu açmak yürekliliğini gösterdi. Kısaca babasının çektiği zorluklara üzüldüğünü belirtti. O zaman babası bunun sözünü bile etme dedi. Ortada üzülmesi gereken biri varsa o da benim. Bütün suç bende. Elbet zorluk çekeceğim. Elizabeth kendi kendinizi bu kerte suçlamanız doğru değil diye karşılık verdi. Sanki böyle bir şey olabilirmiş gibi. Suçu gelin etmişler de kimse almamış. Yok, Lizzy, bırak yaşamımda bir kez nedenli suçlu olduğumu tam anlamıyla duyup kabul edeyim. Korkma, nasılsa uzun sürmez. Onların Londra'da olduğunu mu sanıyorsunuz? Evet, başka hiçbir yerde bunca zaman böylesine iyi gizlenemezlerdi. Kitty, zaten Lydia da hep Londra'ya gitmek isterdi diye ekledi. Babası buruk bir gülüşle, muradına erdi öyleyse dedi. Orada uzun zamanda kalacaktır sanırım. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Bay Bennet yine konuştu. Bizi geçen Mayıs ayında benim kulağımı bükmüştü. Meğer yerden göğe haklıymışsın. Olaylar senin nedenli akıllı ve ileri görüşlü olduğunu ortaya çıkardı. Tam o sırada Jane içeri girdi. Annesinin çayını almaya gelmişti. Bay Bennet, amma iç açıcı bir görüntü ha diye söylendi. Kibar kişilerin üzüntüsü bile başka oluyor doğrusu. Bundan sonra ben de anneniz gibi yapacağım. Kitaplığımda, pijamamla, gecelik takkemle oturup ev halkının başına bela kesileceğim. Ama belki de Kitty, kaçınca yaparım bunu. Kitty ağlamaklı, ben kaçmayacağım ki baba diye yanıtladı. Beni Brington'a gönderirseniz Lydia'dan daha uslu dururum. Seni Brington'a göndermek ha. 500 altın verseler seni Eastbourne'e bile göndermem ben artık. Yok Kitty, aklımı başıma devşirdim. Bunu çok iyi anlayacaksın. Evimin eşiğinden içeri bundan böyle tek bir subay giremeyeceği gibi köyün içinden bile geçemeyecek. Baloydu, danstı. Bundan sonra yasak. Meğer ki ablalarından biriyle dans edesin. Hiç değilse günde 10 dakika işe yarar, kafanı işletecek bir iş yaptığını kanıtlamadıkça kapıdan dışarı adım atmak yok. Bütün bu gözdağlarını ciddiye alan Kitty ağlamaya başlamıştı. Bay Bennet da bak hele dedi, bu kadar yasa boğulma canım, 10 yıl boyunca uslu durursan sürenin bitiminde seni tiyatroya götüreceğime söz veriyorum. 3. Bölüm 7. Kısım. Babalarının dönüşünden 2 gün sonra Jane ile Elizabeth evin arkasındaki bahçede dolaşırlarken kahya kadının kendilerine doğru geldiğini gördüler. Annelerinin kendilerini çağırdığını sanarak geri döndüler ama kahya kadın Jane'e ''Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim Bayan Bennet'' dedi. ''Ama Londra'dan belki güzel bir haber çıkmıştır diye umdum da onu sormaya geliyorum.'' ''Ne demek istiyorsun Hill? Londra'dan hiçbir haber filan gelmedi.'' Hill büyük bir şaşkınlıkla ''Aman küçük hanım, beyefendiye Bay Gardiner'dan bir özel ulak geldi. Haberiniz yok mu?'' diye sordu. ''Yarım saat oluyor geleli. Beyefendiye mektup getirdi.'' Kızlar öyle bir heyecanlandılar ki hemen eve koştular. Kahvaltı odasından geçerek kitaplığa girdiler ama babaları görünürlerde yoktu. Tam yukarıya annelerinin dairesine bakmaya çıkıyorlardı ki uşağa rastladılar. Uşak, beyefendiyi arıyorsanız fidanlıkta Bayan Bennet dedi. Bunu öğrenen iki kız kardeş bu kez de gerisin geri döndüler ve çimlikten geçerek fidanlığa doğru koştular. Babaları ileride samanlıkların yanından biri yürümekteydi. Elizabeth kadar çevik ve koşmaya alışık olmayan Jane çok geçmeden geride kaldı. Elizabeth ise soluk soluğa babasına yetişti ve heyecanla ''Babacığım ne olmuş?'' diye sordu. ''Dayımızdan mektup mu aldınız?'' ''Evet, özel ulakla mektup göndermiş. Peki ne diyor? Haberler iyi mi, kötü mü?'' Bay Bennet mektubu cebinden çıkararak ''Bu durumda hangi haber iyi sayılabilir ki?'' diye dudak büktü. ''Alın, belki kendiniz okumak istersiniz.'' Elizabeth mektubu hemen babasının elinden kaptı. Şimdi Jane de onlara yetişmişti. Bay Bennet yüksek sesle oku Lizzy dedi. Ne dediğini ben de doğru dürüst anlamış değilim. Gracechurch sokağı, pazartesi, 2 Ağustos. Sayın ağabeyim, en sonunda sizlere yeğenimle ilgili bir haber gönderebilecek durumdayım. Her şey hesaba katılırsa bu haberin sizi hoşnut bırakacağını umuyorum. Cumartesi günü siz ayrıldıktan az sonra onların Londra'nın hangi semtinde bulunduklarını öğrenebildim. İşin ayrıntılarını bir araya gelince görüşürüz. Şimdilik ana hatları vermekle yetiniyorum. İkisini bir arada buldum. Jane, ben zaten biliyordum diye ellerini çırptı. Evlenmişler işte. Elizabeth mektubu okumayı sürdürdü. İkisini bir arada buldum. Evlenmiş değiller. Wickham'ın böyle bir şeye de niyeti yok. Yine de ben sizin adınıza bir takım sözler vermekten çekinmedim. Bunları siz de kabul ederseniz umarım nikahı yakın zamanda kıyabileceğiz. Sizden istenilen şey şundan ibaret. Sizden ve ablamdan çocuklarımıza kalacak olan 5000 altınlık mirasın Lydia'ya düşen payını hesaplayıp bunu sağlama bağlamak. Hayatınız boyunca da Lydia'ya yılda 100 altınlık bir gelir sağlamak. Her şeyi hesaba katınca ben bu koşulları sizin adınıza onaylamaktan çekinmedim. Mektubu ulakla gönderiyorum ki hiç zaman geçirmeden sizin yanıtınızı alıp getirsin. Wickham'ın para durumundan pek öyle sandığınız kadar kötü olmadığı böylece anlaşılıyor. Şu anda elinde çok bir hazır para bulunmamakla birlikte ufak bir geliri var. Borçlarını ödeyebileceği gibi evlendikten sonra da Lydia'nın geliriyle birlikte geçinip gitmelerini sağlayacak. Umduğum gibi eğer bana bu sorunu sonuna değin sizin adınıza yürütmek için yetki verirseniz ben de avukatımız Haggerston'a gerekli talimatı vererek kağıtları hazırlatacağım. Sizin yine buraya gelmeniz için en ufak bir neden yok. Siz Longbourn'de kalınız ve benim her şeyi elden gelen dikkat ve titizlikle yapacağıma inanınız. Yalnız yanıtınızı en yakın zamanda ve açık olarak bekliyorum. Yeğenimizin bu evden gelin gitmesini uygun bulduk. Bunu siz de onaylarsınız umarım. Lydia bugün bize geliyor. Tasarılar daha kesinleştiği zaman size yine yazarım. Gardiner. Elizabeth mektubu bitirdiği zaman acaba gerçek mi diye bağırdı. Gerçekten evlenecekler mi dersiniz? Ablası demek Wickham pek de öyle alçak değilmiş diye konuştu. Babacığım gözümüz aydın. Elizabeth yanıtı yazdınız mı diye sordu. Yok ama hemen oturup yazmak gerek. Elizabeth heyecanla babacığım ne olur hemen eve gidelim de yanıtınızı yazın diye yalvardı. Bir düşünün her geçen dakika öylesine önemli ki. Jane eğer siz yazmak istemiyorsanız sizin yerinize ben yazayım dedi. İstemiyorum istemesine ama çaresiz yazılacak. Böyle diyerek Bay Bennet iki büyük kızıyla birlikte döndü ve eve doğru yürümeye başladı. Elizabeth sorabilir miyim diye söze başladı. İleri sürülen koşulları onaylamamız zorunlu değil mi? Onaylamak mı? Ben ancak Wickham'ın bu denli az şey isteyişine utanıyorum. Evlenmeleri de kaçınılmaz bir şey değil mi? Oysa öylesine beş para etmez bir adam. Evet, ister istemez evlenecekler. Yapılacak başka şey yok ama benim merak ettiğim iki nokta var. Birincisi bu sonucu alabilmek için dayınız kaç para ödedi? İkincisi ben bu borcu ona nasıl ödeyeceğim? Jane, para mı? Dayım ha diye bağırdı. Ne demek istiyorsunuz efendim? Şunu demek istiyorum ki bir adamın yalnızca yılda 100 altınlık bir gelirle ufak bir miras uğruna Lydia ile evlenmesi için aklından zoru olması gerek. Elizabeth çok doğru dedi. Sözde hem borçları ödenecek hem de geriye bir şeyler kalacakmış. Evet evet dayım yapmış olsa gerek bu işi. Ah ne iyi ne yüce gönüllü insan ne büyük bir özveri az paraya patlamamıştır bu iş. Babası yok dedi. Eğer Wickham bizim Lydia'yı 10.000 altından bir kuruş eksiğini alırsa aptallık eder. Damadım olacak bir adama böyle aptallık kondurmak istemem ben. 10.000 sterlin ha. Tanrı saklasın. Biz bunun yarısını bile ödeyemeyiz. Bay Bennet karşılık vermedi ve üçü de derin düşüncelere dalıp sessizlik içinde eve döndüler. Babaları yanıtı yazmak üzere kitaplığa kapandı. Kızlar da kahvaltı odasına girdiler. Baş başa kalır kalmaz Elizabeth, demek gerçekten evleniyorlar diye göğüs geçirdi. Ne tuhaf. Biz de buna şükrediyoruz. Öyle alçak bir adam. Mutlu olmaları o derece olanaksız. Ama yine de buna sevinmek zorundayız. Ah Lydia, Lydia. Jane, ama Wickham eğer Lydia'yı gerçekten sevmeseydi, dünyada nikah kıymaya razı olmazdı dedi. Gerçi iyi yürekli dayımızın ona paraca yardımda bulunduğu anlaşılıyor ama 10.000 sterlin gibi bir paranın söz konusu olduğunu sanmıyorum. Öyle ya, dayımız da çoluk çocuk sahibi bir adam. 5.000 sterlin bile ayıramaz bu işe. Elizabeth, Wickham'ın borçlarının kaça vardığını, bağlanılacak olan gelirin ne kadar olduğunu öğrenirsek, dayımızın kaç para verdiğini de öğrenmiş oluruz dedi. Çünkü Wickham'ın 5 parası yok. Dayımızla yengemizin hakkı asla ödenemez. Lydia'yı evlerine, kanatlarının altına almaları bile öyle büyük bir özveri ki, yıllarca ellerini öpsek yine altından kalkamayız. Lydia şimdi onların çatısının altında. Eğer bu iyilik ona vicdan azabı vermezse mutlu olmaya layık değil demektir. Yengemin yüzüne nasıl bakabilecek? Jane olup bitenleri iki tarafta unutmaya çalışmalı diye yanıtladı. Ben onların isterlerse geçinebileceklerini umuyorum. Evlenmeye razı olması Wickham'ın yaptığına pişman olup doğru yola girdiğini gösterir. Birbirlerini de seviyorlar. Bak göreceksin sessiz sedasız bir yuva kuracaklar. Öylesine adam olacaklar ki geçmişlerindeki çılgınlıklar az zamanda unutulup gidecek. Elizabeth böyle konuşmak boşuna diye karşılık verdi. Onların bu yaptığını sen de ben de dünyada unutamayız. Şimdi iki kız kardeş annelerinin olup bitenden henüz habersiz olduğunu düşündüler. Kitaplığa gittiler ve durumu annelerine bildirmek için babalarından izin istediler. Bay Bennet mektup yazıyordu. Başını yazısından kaldırmaksızın serinkanlılıkla "Nasıl isterseniz," dedi. "Dayımızın mektubunu alıp okuyabilir miyiz ona? Neyi isterseniz alın. Yalnız başımdan çekilin." Elizabeth yazı masasının üzerinde duran mektubu aldı ve iki kız kardeş birlikte yukarı kata çıktılar. Mary ile Kitty de annelerinin yanındaydılar. Jane iyi haber getirdiğini söyledikten sonra Bay Gardiner'ın mektubunu yüksek sesle okumaya başladı. Lydia'nın yakında evleneceğini işitir işitmez Bayan Bennet sevincinden coştu. Az önceki sıkıntı ve üzüntünün yerine aynı derecede büyük bir mutluluk aldı. Kızının evleneceğini bilmek ona yetmişti artmıştı bile. Kızının ayıbından utanmak, mutlu olup olmayacağını düşünerek tasalanmak aklının ucundan bile geçmiyordu. "Lydia'm, canım Lydia'cığım, ah ne güzel, evleniyor demek. Öyle göreceğim gelmişti ki, hem de 16 yaşında evlenmiş olacak. Ah benim iyi yürekli, büyük gönüllü kardeşciğim, ben onun her işi yola sokacağını biliyordum zaten. Ah Lydia'yı görmek için öyle sabırsızlanıyorum ki, yıkımı da görmeye can atıyorum elbet. Ama ya gelinlik, ya çeyiz çimen ne olacak? Hemen Bayan Gardiner kardeşime yazayım bari. Lizzie, canım, hadi babana koş da Lydia için kaç para vereceğini sor. Yok dur, ben kendim gideyim. Kitty çıngırağı çal da Hill'i çağır. Hemen giyineyim. Lydia, Lydia'm benim. Ah, kavuştuğumuz zaman öyle bir gülüp söyleyeceğiz ki." Jane annesinin biraz aklını başına getirebilmek için dayılarına olan borçlarına değindi. "Bu mutlu sonucu onun iyi yüreğine borçluyuz," dedi. "Çünkü onun Bay Wickham'a paraca yardım sözü verdiği anlaşılıyor." Annesi, "Ne çıkar yani?" diye omuz silkti. "Lydia'nın öz dayısı değil mi? O yardım etmezse kim edecek? Dayınız evlenip çoluk çocuğa karışamasaydı, onun mirasçıları sizler olacaktınız nasılsa. Şimdiye dek birkaç armağanından başka bir şey gördük mü ondan? Aa, çok sevindim. Yakında kızlarımdan birini evlendirmiş olacağım. Bayan Wickham, pek de hoş bir at. Daha 16'sında yeni oldu. Canım Jane, öyle heyecanlıyım ki. Kalem tutacak gücüm yok. Onun için ben söyleyeyim de sen yaz. Babanla para işini sonra konuşuruz. Ama Lydia'nın çeyizini hemencecik ısmarlamam gerek." Ve Bayan Bennet hemen dantellerinden, patiskasından, ipeklisinden, opalinden liste çıkarmaya başladı. Kim bilir neler neler ısmarlayacaktı ama neyse ki Jane onu kocasına danışıncaya kadar beklemeye zar zor razı edebildi. Bir günlük gecikmeden pek bir şey çıkmayacağını söyledi. Bayan Bennet da öyle sevinçliydi ki bu kez inada kalkışmadı. Zaten durmadan yeni yeni tasarılar kuruyordu. Giyinir giyinmez Meriton'a gidip bu güzel müjdeyi teyzesine vereyim. Dönüşümde Bayan Lucas'la Bayan Long'a uğrarım. Kitty, koş aşağıya da söyle. Arabayı hazırlaya dursunlar. Zaten biraz açık hava almaya da çok ihtiyacım vardı. Kızlar, Meriton'dan alınacak bir şeyiniz var mı? Hah, işte Hill de geldi bile. Sevgili Hill, güzel haberi duydun mu? Bayan Lydia evleniyor. Düğünün şerefine hepiniz birer kase punch içeceksiniz. Bayan Hill hemen kutlama ve sevinç sözleri sıralamaya başladı. Bu saçmalıktan içi bunalan Elizabeth de oradan ayrılıp kendi odasına kapandı. Zavallı Lydia için en iyi çözüm yolu olan bu durum bile aslında acıydı. Ama sonucun daha kötü olmadığına şükretmek gerekiyordu. Elizabeth bunu bilmez değildi. İleriye bakınca kız kardeşi için ne sürekli bir mutluluk ne de rahat bir yaşam ummak elindeydi ama geriye bakıp da bir daha bir saat önceki korkularını anımsadıkça kazanmış olduklarına yürekten şükrediyordu. 3. Bölüm 8. Kısım. Bay Bennet bu olaylardan önce çok zaman kendi kendine bütün gelirimi harcayacağım yerde keşke ben gittikten sonra çocuklarımın ve karımın geleceği için bir yana bir şeyler koysaydım diye pişmanlık duymuştu. Şu sırada büsbütün dizini dövüyordu. Çünkü daha hesaplı davranmış olsaydı şimdi Lydia'nın namusuyla saygınlığının satın alınmasını Bay Gardiner'a borçlu olamazlardı. Büyük Britanya'nın en istenmeyen genç erkeklerinden birini damat olarak peylemek onuru gelinin dayısına değil babasına ait olurdu. Hiç kimsenin doğru dürüst yararına olmayan böyle bir tasarının sırf kayınbiraderinin katkısıyla yürütülebilmesine çok canı sıkılıyordu. Bay Gardiner'ın katkısının çapını mümkünse öğrenmeye ve üstüne düşen borcu en erken zamanda ödemeye kararlıydı. Bay Bennet evlendiği ilk zaman kemerleri sıkmaya hiç gerek görmemişti. Öyle ya, elbet bir oğulları olacaktı. Erkek çocuk da Longbourn'un mirasçısı sayılacağı için mülkleri ellerinde kalacak ve gelecekleri sağlama bağlanmış olacaktı. Ne var ki birbiri ardına 5 tane kız çocuk dünyaya gelmişti. Gerçi Lydia'nın doğumundan sonra da yıllarca oğlan sahibi olmaktan umutlarını kesmemişlerdi ama sonunda boş yere beklediklerini itiraf etmek zorunda kalmışlardı. O zaman da artık köşeye para ayırmak için iş işten geçmişti. Bayan Bennet tutumlu bir ev hanımı değildi. Ayaklarını yorganına göre uzatabilmişlerse bu yine kocasının idaresi sayesinde olmuştu. Çünkü Bay Bennet kendi yağıyla kavrulmayı ister, borçlanmaktan ödü kopardı. Nikah anlaşması uyarınca Bayan Bennet'la çocukları adına 5.000 sterlin yatırılmıştı. Ama bunun çocuklar arasında hangi oranda bölüştürüleceğinin kararı ana babanın idaresine bırakılmıştı. İşte bu noktada hiç değilse Lydia için şimdi bir karar vermek gerekiyordu. Bay Bennet kendine sunulan öneriyi kabul etmekte duraksayamazdı. Yapılanların hepsi onayladığını ve kendisinden istenenleri yerine getirmeye hazır olduğunu kayınbiraderine en candan yine de hayli özet minnet sözleriyle bildirdi. Doğrusu Wickham Lydia'ya nikah kıymaya ikna edilse bile kendisinin bunu böylesine zahmetsizce atlayabileceği Bay Bennet'in daha önce hiç aklına gelmemişti. Şimdi ödenecek olan 100 sterlin kendine gelse gelse yılda 10 sterline geliyor sayılırdı. Çünkü Bayan Bennet yoluyla kızı için giyimdi, kuşamdı, yemekti, harçlıktı falan derken zaten harcadığı paralar bu miktara yakındı. Uğraş ve yorgunluk yönünden de bu olayı bu denli ucuz atlatmış olması hoş bir sürpriz olmuştu doğrusu. Çünkü Bay Bennet'in şu sıradaki başlıca kaygısı bu bunalımı elinden geldiğince az sıkıntıyla kapatmaktı. Kızını aramaya çıkmasını sağlayan o ilk öfke nöbeti geçtikten sonra Bay Bennet doğal olarak yine o eski haylaz huylarına döndü. Yazdığı mektubu hemen yolladı. Çünkü bir işe kalkışmakta savsakçı olsa da başladığı işi çabuk sonuçlandırırdı. Mektubunda kayınbiraderine ne kadar borçlu olduğunu daha ayrıntılı biçimde öğrenmek istediğini bildirdi. Ama hala çok öfkeli olduğu için kızına selam yollamadı. İyi haber evin içinde çabucak duyuldu. Sonra da görece bir hızla çevreye yayıldı. Komşular haberi komşuluğa yaraşır bir feylesoflukla karşıladılar. Evet, gerçi Bayan Lydia sokağa düşmüş ya da en mutlu seçenek olarak dünyadan uzaklaştırılıp uzak bir çiftlik evine kapatılmış olsaydı durumun tartışılması daha heyecanlı olurdu. Yine de böyle bir evliliğin sağlayacağı tartışmaların ilginçliği de yabana atılamazdı. Lydia'nın esenliği için başlangıçtan beri Meriton'un sivri dilli yaşlı hatunlarından kaynaklana gelmiş olan has dilekler de bu durum değişikliğine karşın bir azalma olmadı. Çünkü böyle bir kocayla kızcağızın yüzünün gülmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Bayan Bennet alt kata inmeyeli 2 hafta oluyordu. Ama bu mutlu günde bunaltıcı bir mutluluk içinde yine sofra başındaki yerini aldı. İçinden taşan zafer kıvancına gölge düşürebilecek en ufak bir utanç duygusu yoktu. En büyük kızının 16. yaşından bu yana bir numaralı arzusu kızlarından birini evlendirmekti ve bu dilek işte şimdi gerçekleşmek üzereydi. Mutlu annenin kafası da bütünüyle parlak düğünlerin ayrılmaz parçaları olan şık kumaşlar, yeni faytonlar, uşaklar gibi konularla doluydu. Aynı zamanda kızı ve damadı için yakınlarda bir ev de arıyordu. Onların neyle geçineceğini bilmediği halde birçok evi yeterince büyük veya gösterişli bulmadığı için kabul etmiyordu. Galdinger boşaltacak olursa Hay Park uyabilir diyordu. Ya da salonu biraz daha geniş olsa Stoke'daki büyük ev derdim ama Ashford fazla uzak. Kızımın 10 mil ötelerde olmasına dayanamam. Porris Lodge deseniz tavan arıları berbat. Kocası onun hizmetçilerin yanında konuşmasına hiç ses çıkarmadan izin verdi. Sonra Bayan Bennet dedi, siz bu evlerin herhangi birine ya da hepsini kızınız ve damadınız adına tutmazdan önce birbirimizi iyice anlayalım. Bu yörede bir ev var ki onlar içine asla ayak basamayacaklar. Ne birine ne de öbürüne Longbourn'de kabul edecek yüzsüzlüklerine cesaret vermek niyetinde değilim. Bu bildiriyi uzun bir tartışma izledi. Ama Bay Bennet'in dediği dedikti. Bu çok geçmeden yeni bir tartışmaya yol açtı ve Bayan Bennet müthiş bir şaşkınlık ve dehşet içinde kocasının kızına giyim kuşam almak için zırnık vermeyeceğini öğrendi. Bay Bennet kızına bu evlilik dolayısıyla hiçbir sevgi belirtisi göstermemeye kararlı olduğunu söylüyordu. Bayan Bennet bunu anlamakta zorlanıyordu doğrusu. Kocasının öfkesinin bu kertelere vararak akıl dışı bir kine dönüşeceğini hiç ihtimal vermemişti. Ufacık bir ayrıcalığı öz kızına çok görmek, uygun giyim kuşam yokluğunda evlenmek, evlilik mi sayılırdı sanki? Bayan Bennet için yeni kıyafetlerin yokluğu yüzünden kızının evliliğine düşecek gölge, kızın Wickham'la kaçarak 2 hafta nikahsız yaşamasının utancından daha yaşamsaldı. Elizabeth o anın sıkıntı ve üzüntüsü arasında kendini bırakıp Lydia için duyduğu korkuyu Bay Darcy'ye açmış olmaktan bin pişmandı. Lydia'nın çok yakında evlenmesiyle evden kaçması olayı uygun bir biçimde sonuçlanacağına göre olayın yakışıksız başlangıcını en yakınları dışında herkesten gizli tutmayı umabilirlerdi. O konunun daha fazla yayılacağından korkusu yoktu. Sır saklayabileceğine Darcy'den daha çok güvenebileceği çok az insan olabilirdi. Bir yandan da Lydia'nın düştüğü hatayı öğrenmesinin kendisini en çok kahredeceği bir kişi varsa o da Darcy'ydi. Bunun kendisine doğrudan bir zararı dokunacağı için değil, çünkü ne olursa olsun aralarında aşılması olanaksız bir uçurum uzandığına inanıyordu. Lydia'nın evliliği en sonunda onurlu biçimde gerçekleşmiş olsa bile. Darcy'nin ailesinin artık onunla bir ilişki kurabileceği düşünülemezdi. Çünkü bu ailenin başkaca sakıncalarına şimdi haklı olarak çok hor gördüğü bir adamın akrabalığı da eklenmişti. Onun böyle bir yakınlıktan kaçmasını Elizabeth şaşkınlıkla karşılayamazdı. Derby Shire'dayken Darcy'nin onun kalbini kazanmak istediğine kendini inandırmıştı. Gel gelelim, aklı başında olan biri öyle bir isteğin böyle bir sarsıntıya dayanıp sağlam kalabileceğini bekleyemezdi. Elizabeth düşündükçe eziliyor, yasa boğuluyordu. Pişmandı ama neye pişman olduğunu da bilemiyordu. Şimdi bunları artık yitirdiğine inanıyordu ya, onun gözünde değerli olmayı, onun saygısını kazanmayı dünyada her şeyden çok istiyordu. Bu konuda en ufak bir umudu olmadığı şu anda ondan haber almak için can atıyordu. Onunla bir daha karşılaşacağını bile sanmadığı halde onunla pekala mutlu olabilirdik diye düşünüyordu. Daha kısacık 4 ay önce kurumlanarak itelediğim önerisini şimdi övünçle ve sevinçle kabul edeceğimi bilse diye sık sık düşünüyordu. Ne büyük bir zafer onun için. Darcy'nin yeryüzündeki en büyük gönüllü erkek olduğundan kuşkusu yoktu. Ama ne de olsa o da insandı ve insan olduğu için böyle bir durumda için için oh olsun demesi doğaldı. Onun yaratılış ve mizaç yönünden tam kendisine göre bir erkek olduğunu Elizabeth şimdi anlamaya başlıyordu. Zekası ve huyu kendisininkilere benzememekle birlikte tüm isteklerine yanıt verebilirdi. İkisi için de hayırlı bir beraberlik olurdu bu. Rahatlık ve canlılığıyla Elizabeth onun katı yönlerini yumuşatıp davranışlarını kıvraklaştırabilirdi. O da olgunluğu, kültürü ve deneyimiyle Elizabeth'in bu ilişkide en büyük kazanç sahibi olmasını sağlardı. Gel gör ki tüm dünyaya gerçek mutlu evlilik dersi verebilme hayali şimdi artık asla gerçekleşmeyecekti. Elizabeth'in ailesinde yakında yapılacak olan bambaşka anlamda bir evlilik bu öteki olasılığı saf dışı bırakacaktı. Lydia ile Wickham'ın az çok bağımsız olarak nasıl geçinebileceklerini Elizabeth'in hiç aklı almıyordu. Bir yandan şehvetleri erdemlerinden baskın çıktığı için evlenen iki kişinin mutluluğunun ne denli kısa süreceğini kolayca tahmin edebiliyordu. Bay Gardiner eniştesinin mektubuna çok geçmeden karşılık yazdı. Bay Bennet'in sorularına, ailesinden herkesin iyiliğine katkıda bulunmaya hazır olduğunun güvencesini verdikten sonra kısaca bu konunun ona bir daha açılmaması için yalvararak yanıt verdi. Mektubunun esas amacı Wickham'ın milislerden ayrılmaya karar vermiş olmasını bildirmekti. Evlenme kararı bağlandıktan sonra benim başlıca dileğim buydu diyordu. Onun o birlikten ayrılmasının hem kendisi hem de Lydia için en hayırlı şey olduğu konusundaki düşünceme sizin de katılacağınızdan eminim. Bay Wickham şimdi esas orduya girmek niyetinde. Eski dostları arasında ona orduda yardımcı olmaya hala hazır ve istekli olanlar var. Şimdi kuzeyde üstlenmiş olan generalin alayında ona bir teğmenlik sözü verdiler. Ülkenin bu bölümünden bu kadar uzakta oluşu bir şanstır. Yıkım çok güzel sözler veriyor. Umalım da ikisinin de adlarına leke sürdürmemeleri gereken yeni bir çevrede ikisi de ayaklarını daha denk alırlar. Albay Forster'a yazarak şimdiki durumumuzu bildirdim ve Bay Wickham'ın Brinkton'ın içindeki ve çevresindeki alacaklarına en yakın zamanda ödeme yapılacağı sözü vermesini rica ettim. Bunu da kendi üzerime aldım. Siz de lütfen bir zahmet onun Meriton'daki alacaklarına aynı güvenceyi verir misiniz? Ondan aldığım bilgiye göre alacakların bir listesini mektubuma ekliyorum. Bütün borçlarını itiraf etti. En azından bizi yanıltmamış olduğunu umuyorum. Haggerstone'a talimatlarımızı bildirdik. Her şey bir haftada tamamlanmış olacak. Onlar da oradan Bay Wickham'ın alayına katılmaya gidecekler. Meğer ki daha önce Longbourn'e davet edilsinler. Bayan Gardiner'dan öğrendiğime göre de yeğenim kuzeye hareket etmezden önce hepinizi görmeyi son derece arzu ediyormuş. Kendisi iyidir. Size ve annesine en içten saygılarını yolluyor. Saygılarımızla Edward Gardiner. Bay Bennet'la kızları Wickham'ın buralardan uzaklaşmasındaki olumlu yanları görebiliyorlardı. Gel gelelim Bayan Bennet bu habere pek sevinmemişti. Onların bu dolaylarda yerleşmesi konusundaki tasarılarından asla vazgeçmemiş olduğu için tam kızının yakın arkadaşlığıyla çalım satıp safa sürmeyi umduğu bir sırada Lydia'nın kuzeye gidecek olması onu çok büyük düş kırıklığına uğratmıştı. Hem sonra Lydia'nın herkesi tanıdığı ve sevdiği alaydan ayrılmak durumunda kalması da çok yazıktı. Bayan Bennet, Bayan Forster'ı öyle çok seviyor ki diyordu. Uzağa yollanırsa çok sarsılacak. Genç subayların arasında da pek çok sevdiği var. Generalin alayındaki subaylar buradakiler kadar sevimli olmayabilir. Bay Bennet kızının kuzey yolculuğuna çıkmazdan önce yeniden aile içine kabul edilme dileğini, çünkü dilek böyle de yorumlanabilirdi, önce kesinlikle geri çevirdi. Gel gelelim Jane ile Elizabeth, kardeşlerinin evliliğinin ana babasınca kabul görmesini hem toplumsal saygınlık hem de duygusal yönden gerekli görüp arzu ediyorlardı. Babalarına öylesine yürekten, yine de öyle mantıklı ve yumuşakça yalvarıp yakardılar ki, Bay Bennet sonunda onlar gibi düşünüp onlara uyarak hareket etmeye razı geldi. Bayan Bennet da evli kızı kuzey ellerine sürgün edilmezden önce onunla komşulara çalım satabileceğini bilmek umutluluğuna erişti. Böylece Bay Bennet kayınbiraderine yazdığı bir dahaki mektupta yeni evlilerin gelebilmelerine izin verdiğini bildirdi. Nikah töreni biter bitmez Longbourn'e doğru yola çıkmalarına karar verildi. Ne var ki Wickham'ın bu programı kabul etmiş olması Elizabeth'i şaşırttı. Yalnızca kendi duygularına göre davranabilseydi en son isteyeceği şey Wickham'la karşılaşmak olurdu. 3. Bölüm 9. Kısım. Lydia'nın nikah günü gelip çattı. Elizabeth ile Jane ona acıyorlardı ama onun böyle bir duyguyu paylaşmadığını da biliyorlardı. Araba yeni evlileri yan yoldan karşılamaya gönderildi. Genç karı koca öğle yemeğine bekleniyorlardı. Ailenin en büyük iki kızı için korku dolu bir bekleyişti bu. Hele Jane, kendini Lydia'nın yerine koyarak ben olsam yerin dibine geçerdim diye düşünüyor ve en küçük kardeşinin de bu tür duygular içinde boğulmasını doğal sayıyordu. Geldiler. Ev halkı onları karşılamak için kahvaltı salonunda toplanmıştı. Fayton'un kapıya geldiğini görünce Bayan Bennet'in yüzü gülücüklere boğuldu. Bay Bennet'in yüzü ise büsbütün ciddileşti. Kızlar telaşlı, kaygılı, ürkektiler. Lydia'nın sesi sofada duyuldu. Kapı açıldı ve genç kadın koşarak içeri girdi. Annesi de koşup onu kucakladı ve sevinçle içeriye buyur etti. Wickham'a da tatlı bir gülümseyişle elini uzattı ve onlara mutluluklar diledi. Mutlu olduklarından hiç kuşkusu olmadığı ortadaydı. Bay Bennet onları bu kadar candan karşılamadı. Yüzü iyice asılmıştı. Ağzını hemen hemen hiç açmadı. Genç çiftin bu kaygısız, vurdum duymaz tutumu karşısında tepesi atmıştı. Bu durum Elizabeth'i nefret içinde bırakmış, Jane'i bile sarsmıştı. Lydia hep o Lydia'ydı. Ne uslanmış ne de utanmış. Hala geveze, gözü kara ve başına buyruk. Ablalarının birinden öbürüne giderek ille kendini kutlatıyordu. Sonunda oturdukları zaman çevresine bakarak gözüne çarpan ufak bir değişiklik üstüne düşüncesini belirtti ve gülerek ''Buradan ayrılalı epey oldu.'' dedi. Wickham da onun gibi kaygısız ve rahat davranıyordu. Elizabeth ne olsa onun bu derece yüzsüz olabileceğini tahmin etmemişti ama gelecekte ondan küstahlığın her türlüsünün beklenebileceğine karar verdi. Kendisi ve Jane utanç içindeydiler ama onların sıkılmasına neden olan bu kişi utanmayı düşünmüyordu bile. Konuşacak konu bulmakta güçlük çekmediler. Gelin hanımla anası çene çalmakta birbirleriyle adeta yarış ediyorlardı. Elizabeth'in yanına düşmüş olan Wickham da konu komşunun hatırını sormaya başladı. Onu görüp dinleyen utanılacak, üzülecek hiçbir şeyi olmadığını sanırdı. Lydia ise ablalarının dünyada değinmek istemediği konuyu kendiliğinden açtı. Bir düşünün, ben gideli topu topu 3 ay oldu. 3 günmüş gibi geliyor ama bu arada olmayan da kalmadı. Evden ayrılırken bu arada evlenivereceğimi rüyamda görsem inanmazdım. İçimden geçirirdim elbet ama hiç olası değildi. Bay Bennet sabır der gibi gözlerini devirdi. Jane kıpkırmızı oldu ve Elizabeth de Lydia'dan yana kaş gözetmeye çalıştı. Ama görmek, işitmek istemediği şeylere göz ve kulaklarını tıkamasını oldum olası pek iyi bilen Lydia neşeyle konuşmasını sürdürdü. ''Ah anneciğim, köydekilerin benim bugün evlendiğimden haberleri var mı? Olmamıştır diye korkuyordum. Yolda William Golding'in arabasını geçtik. Evlendiğimden onun ille haberi olsun diye bizim arabanın o yana bakan penceresini açtım. Eldivenimi çıkardım da elimi pervaza şöyle bir yasladım. Yüzüğümü görsün diye. Sonra da gülümseyerek eğilip selamladım onu. Elizabeth artık konuşmalara dayanamıyordu. Yerinden kalkarak hemen dışarı çıktı ve ancak herkesin yemek odasına geçtiğini duyunca geri döndü. Bu kez de Lydia'nın kurumlu bir havayla anasının sağ yanına geçtiğini gördü ve en büyük ablasına ''Jane, sofradaki senin yerini artık ben alıyorum.'' dediğini duydu. ''Çünkü ben artık evli bir kadınım.'' Daha ilk başta bu denli yüzsüz olabilen Lydia'nın zaman geçtikçe yaptıklarından utanmasını öğreneceği pek umulamazdı. Tersine neşesi ve kaygısızlığı gitgide artıyordu. Teyzesi Bayan Phillips'i, Lucas'ları ve öteki konu komşuyu görmek ve onların kendisine Bayan Wickham deyişlerini duymak için can atıyordu. Bu arada yemekten sonra hizmetçilere gösteriş yapıp evlendiğini haber vermeye gitti. Yine kahvaltı salonunda toplandıkları zamanda annesine döndü. ''Ey anneciğim, kocamı nasıl buluyorsun bakalım? Harika bir adam değil mi? Ablalarım kıskançlıklarından çatlıyorlardır. Umarım onların da kısmetleri yakında açılır. Ama Brinton'a gitmelerini salık veririm. Koca bulunacak yer orası. Ah anneciğim, hepimiz birden gitmediğimize çok yazık oldu. Çok doğru kızım. Benim sözüm dinlenseydi hepimiz gidecektik. Ama ah Lydia'cığım, senin öyle uzaklara gitmen hiç içime sinmiyor. İlle gitmeniz şart mı? Kaçınılmaz. Ama ne çıkar? Ben seviniyorum. Değişiklik olur. Siz, babam, kızlar sık sık gelir bizde kalırsınız artık. Kışı Newcastle'da geçireceğiz. Herhalde sık sık balolar olur. Kızların hepsine güzel güzel dans eşleri bulurum. Annesi, işte bunu pek beğendim dedi. Dönerken de kızlardan bir ikisini bende bırakırsınız. Kış çıkmadan onlara koca bulacağıma kalıbımı basarım. Elizabeth, ben izin verirsen bu cömert öneriyi geri çevireceğim diye yanıtladı. Çünkü senin koca bulmak için kullandığın yöntemi beğenmedim. Konuklar Longbourn'de ancak 10 gün kalabiliyorlardı. Wickham'ın atanması daha Londra'dayken yapılmıştı ve 2 hafta içinde yeni alayına katılması gerekiyordu. Ziyaretin böyle kısacık oluşuna tek üzülen Bayan Bennet oldu. Kadıncağız elindeki zamandan iyice yararlandı. Kızını alıp ziyaretlere gitti ve evde de sık sık eğlentiler düzenlendi. Elizabeth düşüncelerinde haklı olduğunu çok geçmeden anlamıştı. Yani Wickham'ın Lydia'ya olan aşkı, Lydia'nın kocasına olan aşkıyla kıyaslanamazdı. Anlaşılan Wickham, Lydia'yı kaçırmamış, Lydia kendisi ona kaçmıştı. Onun böyle bir işe girişmesine yine de şaşırılırdı. Ama besbelli, genç adam, borçları yüzünden nasılsa kaçıp gizlenmek zorunda kalmış ve bu arada kendine yoldaşlık etmek isteyen genç ve güzel bir kızı da geri çevirmemişti. Lydia ise kocasını deli gibi seviyordu. Her dakika kocacığım diyor ve dünyada hiç kimsenin onun eline su dökemeyeceğine inanıyordu. Her konuda Wickham herkesten üstündü. Gelişinden birkaç gün sonra Jane, Elizabeth ve Lydia baş başaydılar. Lydia Elizabeth'e dönerek ''Lizzie, düğünümün nasıl geçtiğini sana anlatamam.'' dedi. ''Ötekilere anlattığımda sen yoktun. Hiç merak etmiyor musun?'' Elizabeth, etmiyorum doğrusu diye yanıtladı. Bence bu sözü hiç açmasak daha iyi. Aman sen de, ne tuhafsın ayol, ama dinlesen bayılırsın. Sen Clement Kilisesi'nde evlendik. Çünkü kocacığımın oturduğu yer o semtteydi. Saat 11'de kilisede olmamız kararlaştırılmıştı. Ben dayım ve yengemle birlikte gidecektim. Ötekilerle orada buluşacaktım. Ah, sabah olunca benim elim ayağıma dolaştı. Bir terslik olacak da nikah geri kalacak diye ödüm kopuyordu. Böyle bir şey olsa hiç kuşkusuz çıldırırdım. Ben bir yandan hazırlanırken yengem de vaaz verir gibi öğüt verip duruyordu. Ama dediklerinin onda biri bile kulağıma girmedi. Ne yalan söyleyeyim, aklım fikrim kocacığımdaydı. Nikahta acaba mavi ceketini mi giyecek, giymeyecek mi diye merak içindeydim. Her neyse, saat 10'da kahvaltıya oturduk. Kahvaltıdan hiç kalkmayacakmışız gibi geliyordu bana. Bak, aklıma gelmişken söyleyeyim, dayımla yengem beni hiç el üstünde tutmadılar. Evlerinde 2 hafta kaldım. İnanır mısınız, bir kez bile sokağa çıkarmadılar. Ne bir toplantı, ne bir gezme, ne de bir şey. Evet, gerçi yazın Londra ölü oluyor. Ama küçük tiyatro açıktı hiç değilse. Her neyse, tam araba kapıya geldiği sırada dayımı iş için çağırdılar. Bay Stone denilen o korkunç herif bir şeyler konuşmaya gelmiş. Bir kez iş konuşmaya başladılar mı, sonu gelmez gayrı. Ödüm koptu, ne yapacağımı şaşırdım. Eğer saat 11'i kaçırırsak o gün nikah kıyılamayacak demekti. Neyse ki dayım 10 dakika sonra döndü de yola çıkabildik. Sonra aklıma geldi. Dayım bulunmasa bile nikahın geri kalması için gerekçe yoktu. Onun yerine benim tanıklığımı Bay Darcy de yapabilirdi nasılsa. Elizabeth şaşkınlık içinde kalarak ''Bay Darcy mi?'' diye bağırdı. ''Elbet ya, yıkımı kiliseye o getirecekti. Aa, eyvah, unuttum. Hiç kimseye söylemeyecektim bunu. Yemin bile ettirdilerdi bana. Kocacığım çok kızacak şimdi bana. Gizliydi sözüm ona. Jane madem ki sır olarak kalacaktı, artık bu sözü burada kapayalım dedi. Biz de sana soru sormayız. Olur biter. Lydia çok mersi diye kıkırdadı. Eğer soru sorarsanız dayanamayıp her şeyi söyleyiveririm. O zaman da kocacığım küplere biner. Bu sorun söyleyeyim demekle birdi. Elizabeth şeytana uymamak için oradan kaçmak zorunda kaldı. Gel gelelim bu işin iç yüzünü öğrenmeden yaşayabilmesi olacak şey değildi. Daha doğrusu işin iç yüzünü öğrenmeye çabalamamak elinde değildi. Bay Darcy Lydia'nın nikahına gitmiş. Dünyada onun gitmek isteyeceği son yerin bu olması gerekmez miydi? Elizabeth'in kafasından bu işin iç yüzünün ne olabileceği konusunda bir sürü çılgın olasılık geçti ama hiçbiri içine sinmedi. Bu heyecanlı meraka dayanamayacaktı. Hemen bir kağıt alarak Londra'daki yengesine kısa bir mektup yazdı. Lydia'nın ağzından kaçırmış olduğu sırrı açıklayabilirse açıklamasını rica etti. Hiçbirimizle bir ilişkisi olmayan, ailece yabancımız sayılabilecek bir adamın böyle bir zamanda aranızda bulunmasının beni ne büyük bir merak içinde bıraktığını sanırım anlayabilirsiniz. Yalvarırım size, hemen bir yanıt yazın da merakımı giderin. Ama çok önemli nedenler yüzünden ille sır olarak kalması şartsa o başka. O zaman artık bağrıma taş basar otururum. Ama içinden oku da inanma diye geçiriyordu. Sevgili yengeciğim, bu işin iç yüzünü namusumla öğrenemezsem hile ve dolaplara başvurmaktan çekinmeyeceğim. Jane'in ince düşünceliliği Lydia'nın ağzından kaçırdığı şeyi Elizabeth'e özel olarak açmasına engeldi. Bu da Elizabeth'i sevindiriyordu. Sorunlarına yengesinden bir yanıt çıkıncaya dek konuyu kimseye açmamak en iyisiydi. 3. Bölüm 10. Kısım. Neyse ki mektubunun yanıtı umabileceği en yakın zamanda geldi. Alır almaz da fidanlığa koşup en uçtaki kanepeye oturarak mutlu olmaya hazırlandı. Çünkü mektubun uzunluğu yanıtın olumsuz olmadığını gösteriyordu. Christchurch Sokağı 6 Eylül. Sevgili yeğenim, mektubunu şimdi aldım. Bu sabahımı sana yanıt yazmaya adayacağım. Çünkü sana söyleyeceğim şeyler kısaca anlatılacak gibi değil. İtiraf edeyim ki benden bilgi istemen beni şaşırttı. Senden böyle bir şey beklemiyordum. Sakın beni kızgın sanma. Yalnızca senin bu bilgilere ihtiyacın olmadığını düşünüyordum. Ama dediğimi anlamamayı seçiyorsan çok ileri gitmiş olduğum için beni bağışla. Dayın da benim gibi şaştı duruma. Çünkü biz Bay Darcy'nin işi sana danıştığını ve senin her şeyden haberin olduğunu sanıyorduk. Yoksa dayın bu türlü bir çözüm yolunu seçmezdi. Ama madem ki habersiz ve bilgisizsin, sana her şeyi anlatayım. Daha benim Longbourn'den döneceğim gün, dayına hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelmiş, Bay Darcy. Dayınla birkaç saat kapanıp konuşmuşlar. Neyse ki eve vardığımda Bay Darcy gitmişti. Ben de senin gibi uzun zaman merak içinde beklemedim. Bay Darcy, dayınla Lydia ile Bay Wickham'ı bulduğunu ve kendileriyle konuşmuş olduğunu haber vermeye gelmiş. Benim anladığıma göre Bay Darcy, Derbyshire'dan hemen bizim arkamız sıra ayrılmış ve kaçak aşıkları bulmak amacıyla Londra'ya gelmiş. Bu davranışının nedeni Wickham'ın yaptıklarından kendini sorumlu tutmasıymış. Onun ciğeri beş para etmez biri olduğunu ben açıklasaydım, masum bir aile kızı ona kapılmazdı diye düşünüyormuş. Wickham'la uğraşmayı onuruna yediremediği için suçu kendinde bulacak kadar cömert ruhlu bir erkek. Her neyse, bu kez ortaya çıkmayı ve kendi ilgisizliğinin yol açtığı bir felaketi hafifletmek için elinden geleni yapmayı boynuna borç bilmiş. Yine de bu işe karışmasının başka bir nedeni daha varsa, bunun da onurlu bir erkeğe yaraşacak nitelikte olduğuna inanıyorum. Bay Darcy bizimkilerin yerini kente gelişlerinden günler sonra bulabilmiş. Ona yol gösteren hiç olmazsa bir ipucu varmış. Bizse hiçbir şey bilmiyorduk. Zaten Bay Darcy'nin bizim peşimizden Londra'ya gelişinin nedenlerinden biri de buymuş. Yani bizim elimizde olmayan ipucunun kendi elinde olduğunu bilişi. Meğer Londra'da Bayan Georgina'nın eski mürebbiyelerinden biri oturuyormuş. Bilmediğim bir nedenle Pemberley'den kovulan bu Bayan Young adındaki kadın Edward sokağında büyük bir ev tutmuş ve pansiyon işleterek geçimini sağlamaya başlamış. Bay Darcy bu Bayan Young'ın Wickham'la iyice içli dışlı olduğunu bildiğinden hemen onun kapısını çalmış. Ama istediğini öğrenmesi 2-3 gün sürmüş. Benim düşünceme göre kadın rüşvet koparmadan bilgi vermemiş olsa gerek. Gerçekten de Wickham kente gelir gelmez Bayan Young'a başvurmuş. Eğer boş odası olsa onda kalacakmış. Her neyse, sonunda iyi yürekli dostumuz istediği adresi öğrenmiş. Gidip Wickham'ı görmüş ve sonra Lydia ile de konuşmak için diretmiş. Bundaki başlıca amacı ona yardım sözü vermek ve Wickham'ın yanından ayrılıp bizim eve sığınmasını sağlamakmış. Ama bakmış ki Lydia'nın yerinden kımıldamaya zerrece gönlü yok. Bu genç hanım ona akrabalarının kendine vız geldiğini, onun yardımına gerek olmadığını, Wickham'cığının dünyada ayrılmayacağını, günün birinde elbet evleneceklerini, bu dünyada hiç acelesi olmadığını bildirmiş. Kızımızın tutumu bu olduğuna göre Bay Darcy tek çıkar yolun Wickham'a hemen nikah kıydırmak olduğunu düşünmüş. Ne var ki daha ilk görüştükleri zaman adamın evlenmeye hiç niyeti olmadığını öğrenmiş. Wickham ağır kumar borçlarından ötürü kaçmak zorunda kaldığını itiraf etmiş ve Lydia'nın kaçışına da kendi aptallığı demekten hiç çekinmemiş. Bir yerlere gitmek gerek diyormuş ama nereye gideceğini bilmiyormuş ve neyle geçineceği konusunda da hiçbir fikri yokmuş. Bay Darcy ona Lydia ile neden evlenmediğini sormuş. Bay Bennet'in zengin olmamakla birlikte elbet kızına bir şeyler verebileceğini ve bunun da Wickham için hiç yoktan iyi olduğunu söylemiş. Ama Wickham hala çok varlıklı bir kız alarak turnayı gözünden vurmak düşleri kurmaktaymış. Geleceği hiç düşünmüyormuş. Bununla birlikte bu sıkışık durumunda biraz peşin parayı görünce yumuşayabilirmiş. Bay Darcy onunla birçok kere buluşup konuşmuş. Wickham aşırı isteklerde bulunuyormuş ama en sonunda yola gelmiş. Böylece Wickham'la anlaşmaya vardıktan sonra Bay Darcy bu kez de dayınıza durumu haber vermeye gelmiş. Bu benim eve dönüşümden bir gün önceymiş. Ama Bay Darcy dayını bulamamış. Zaten babanın da henüz Londra'da olduğunu öğrenince bu durumu onunla konuşmasının yakışık almayacağını düşünerek o gittikten sonra yine gelmeyi kararlaştırmış. Adını da bırakmadığı için dönüşünde dayına yalnızca iş için bir beyefendi aradı demişler. Cumartesi sabahı Bay Darcy yine gelmiş. Baban gitmiş, dayın ise evdeymiş. Dediğim gibi uzun uzun konuşmuşlar. Pazar günü Bay Darcy yine geldi ve bu kez onunla ben de görüştüm. Sonuç ancak pazartesi günü alınabildi ve alınır alınmaz da size ulakla mektup gönderildi. Gel gelelim Bay Darcy'nin inadı inattı. Diziciğim, bir zamanlar bu adama birçok kusur konduruldu. Ama bu bana öyle geliyor ki onun gerçek kusuru inatçılığı. Her işi ille kendisi yapacakmış, diretti. Yoksa dayını bilirsin. Bu sorunu çözümlemeyi kendi görevi biliyordu. Bir zaman sen ben diye çekiştiler. Sanki ne Lydia ne de Wickham için bu özveriler değermiş gibi. Her neyse, sonunda Bay Darcy ağır bastı ve dayın onun isteğine boyun eğdi. Yine de onun asıl üzen nokta, Bay Darcy'nin bu işteki rolünü gizli tutmak isteği yüzünden kendisinin pek bir şey yapmadığı halde yapmış gibi görünmek zorunda kalmasıydı. Bu nedenle bu sabah senin mektubun onu çok sevindirdi. Çünkü böylece işin iç yüzünü açıklamak olanağını buldu ve hak etmemiş olduğu teşekkürleri duyup okumak acısından hiç değilse birazcık kurtuldu. Hiç değilse birazcık diyorum, çünkü işin doğrusunu şimdilik senden ve belki de Jane'den başka hiç kimsenin duymaması gerekiyor. Genç evlilerimiz için yapılan özverilerin çapını biliyorsundur. Wickham'ın 1000 sterlini bulan borçları ve ayrıca milislerden ayrılması için gerekli kefillik parası ödendiği gibi Lydia'nın adına da 1000 sterlin yatırılıyor. Dediğim gibi bunu Bay Darcy tümüyle kendi üzerine aldı. Çünkü ailemizin uğradığı felaketin suçunu kendi ilgisizliğinde buldu. Ama Lizzie'ciğim, bana inan, bütün bu sorumluluk ve şeref laflarına, lakırdılarına karşın dayın onun bu soruna karışmasına yine de izin vermezdi. Ne var ki ikimiz de onun ilgilenişini bambaşka bir nedene yorduk ve senin her şeyden haberin var sandık. Her iş kararlaştırıldıktan sonra Bay Darcy, Pemberley'de bırakmış olduğu dostlarının yanına döndü. Ama nikah günü yine Londra'ya geleceğine ve para sorunlarını bir sonuca bağlayacağına söz verdi. Sanırım artık sana her şeyi anlatmış bulunuyorum. Hiçbir şeyden haberin olmadığına göre bu yazdıklarım seni çok şaşırtacak ama umarım hiç olmazsa üzmez. Bildiğin gibi Lydia gelip bizde kaldı. Wickham da onu sık sık gelip gördü. Wickham her zamanki gibiydi. Lydia'ya gelince Jane'in geçen çarşamba yazdığı mektuptan anladığıma göre baba evine döndüğü zaman da aynı böyle davranmış. Onun için bizim çatımız altındayken tutumlarını hiç beğenmediğimi yazarsam sizi yeni baştan üzmüş olmam. Kaç kere kendisiyle ciddi olarak konuşmaya ve yaptığı şeyin kötülüğünü, ailesine verdiği acının büyüklüğünü anlatmaya çalıştım. Eğer dediklerimi duyduysa çok şaşarım. Çünkü kulak bile asmadı. Bazen sabrımın taştığı olmadı değil. Ama her keresinde sevgili Jane'imle Elizabeth'imi aklıma getirdim ve onların hatırı için dilimi tuttum. Bay Darcy sözünde durdu ve dediği günde geri dönerek Lydia'nın sana söylediği gibi düğünde hazır bulundu. Ertesi gün öğle yemeğinde bizdeydi. Çarşambaya ya da perşembe günü Londra'dan ayrılacaktı. Açık bir fayton bu iş için biçilmiş kaftandır. Ama artık burada keseyim. Çocuklar yarım saattir beni çağırıyor. Candan sevgilerle, Gardiner. Bu mektup Elizabeth'in duygularını öylesine altüst etti ki genç kız sevincin mi yoksa üzüntünün mü ağır bastığını kestiremedi. Demek Darcy onların peşinden Londra'ya koşmuş ve böyle bir arayıp sormanın yükünü, sıkıntısını kendi üzerine almış. Nefret edip tiksiniyor olması gereken bir kadının kapısını çalıp ricada bulunmuş ve asla görmek istemediği, adını bile anmayı kendine ceza saydığı bir adamla birçok kereler görüşmüş. Onu yola getirmeye çalışmış ve sonunda rüşvetle satın almak zorunda kalmış. Ve bütün bunları Lydia için, hiçbir zaman sayıp beğenemeyeceği bir kız için yapmış. Gerçi Elizabeth'in içinden bir ses senin için yaptı diye fısıldıyordu ama bu umudun yaşamasına engel olan birçok nokta vardı. Kendisi Darcy'nin evlenme isteğini bir kez geri çevirmişti. Sonra Darcy onu ne kadar sevse, Wickham'la akraba olmak düşüncesinin uyandıracağı nefret ve dehşeti unutturacak kadar sevemezdi. Kayınbiraderim Wickham, daha az gururlu bir erkeğin bile böyle bir yakınlığa baş kaldırması doğaldı. Evet, gerçi Darcy büyük özverilerde bulunmuştu. Elizabeth'i utanç içinde bırakacak derecede büyük. Ama aşk bu davranışlar için yeterli bir neden olamazdı. Wickham'ın alçaklığından ötürü Darcy'nin sorumluluk duyması akla yakın geliyordu. Para durumu bir çözüm yolu sağlamaya el veriyordu. Bu işi doğrudan doğruya Elizabeth'in hatırı için yapması uzak bir olasılık olmakla birlikte Elizabeth'i rahata kavuşturmak dileği de davranışlarında rol oynamış olabilirdi. Darcy'ye karşı büyük bir gönül borcu altında olduklarını ve bunu dünyada ödeyemeyeceklerini bilmek acı, son derece acıydı. Lydia'nın adının ve namusunun kurtulmasını, her şeyi ona borçluydular. Ah, şimdi Elizabeth onun için beslediği bütün kötü düşünceleri, ona karşı yaptığı bütün hırçınlıkları düşündükçe öyle pişman oluyordu ki. Ne tuhaf durum. Kendi onurumun kırılmış olduğu şu anda Darcy ile gurur duyuyordu. Ondaki insanlık ve büyüklük duygularının gururu alt etmiş olmasından sonsuz bir sevinç duyuyordu. Yengesinin onun için yazdığı övgü sözlerini birkaç kez üst üste kıvançla okudu. Dolayısıyla yengesi Darcy ile onun arasında bir anlaşma olduğuna inanmışlardı ve hala da inanmaktaydılar. Bunu bilmek bile genç kıza acıyla karışık bir sevinç veriyordu. Bir ayak sesi duyunca düşüncelerinden sıyrılarak yerinden kalktı. Ama başka bir yola sapmaya zaman bulamadan Hickam ona yetişmiş bulunuyordu. ''Galiba sizi rahatsız ediyorum.'' dedi. Genç kız gülümseyerek ''Ne demek?'' diye yanıtladı. ''Sizi rahatsız edersem üzülürüm. Biz sizinle eskiden beri iki iyi dosttuk. Şimdi kardeş olduk.'' ''Çok doğru. Ötekiler nerede?'' ''Bilmem. Lydia ile annemiz arabayla Meriton'a gidiyorlar. Sevgili kız kardeşim yengemizle dayımızdan öğrendiğime göre Pemberley'i gezip görmüşsünüz. Evet. Bu mutluluğa erdiğiniz için sizi kıskanacağım geliyor. Ama ben o yerleri yine görmeyi dayanabileceğimi sanmıyorum. Yoksa Newcastle'a giderken yolda uğrardım. Emektar Kahya'yı da gördünüz mü? Zavallı Bayan Reynolds. Oldum olası pek severdi beni. Ama yanılmıyorsam size benim sözümü açmamıştır. Açtı. Öyle mi? Ne dedi peki? Subay olduğunuzu ama yazık ki biraz hayırsız çıktığınızı söyledi. Kimi olaylar uzaktan yanlış yansıtılıyor sanırım. Genç adam dudağını ısırarak öyle dedi. Elizabeth onu böylelikle susturabileceğini ummuştu. Ama çok geçmeden genç adam birkaç hafta önce Darcy'yi Londra'da görünce şaşırdım dedi. Birkaç kez sokakta karşılaştık. Bu mevsimde orada ne işi var acaba? Elizabeth belki Bayan Catherine'in kızıyla evlenebilmek için hazırlıklarını yapıyordur dedi. Bu mevsimde Londra'ya gitmesi için olağanüstü bir neden olsa gerek. Öyle olmalı. Lambton'dayken onu gördünüz mü? Gardiner'ların dediğine göre görmüşsünüz galiba. Evet, bizi kız kardeşiyle tanıştırdı. Nasıl, beğendiniz mi onu? Hem de çok beğendim. Ben de onun şu son birkaç yıl içinde inanılmayacak derecede değişip gelişmiş olduğunu duydum. Benim tanıdığımda gelecek için pek umut uyandırmayan bir genç kızdı. Onu beğendiğinize sevindim. Zamanla büsbütün düzelerek gelişeceğini umarım. Benimse bundan hiç kuşkum yok. Ne de olsa en güç çağı atlatmış bulunuyor. Campton köyüne yolunuz düştü mü hiç? Hiç sanmıyorum. Söyleyişimin sebebi şu. Ben o köyün papazı olacaktım da. Çok güzel bir yer. Papaz lojmanı da çok güzeldir. Her bakımdan çok iyi olacaktı benim için. Ya vaaz vermek de hoşunuza gidecek miydi? Hem de nasıl? Görevimin bir parçası olduğu için sanırım buna az zamanda alışacaktım. Boş yere dövülmek doğru değil ama ne yapayım? Benim için öyle eşsiz bir şey olacaktı ki bir köy papazının sessiz, dingin yaşantısı beni hayallerimde canlandırdığım mutluluğa kavuşturabilecekti. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Darcy size bu konuyu açtı mı? Bay Darcy'den değil ama onun kadar inanılır bir kaynaktan bu konuyla ilgili kimi şeyler duydum. Bu köy papazlığı size ancak bazı koşullarda bırakılmış galiba. Demek böyle duydunuz. Evet, yine duyduğuma göre vaaz yazma işi o zamanlar pek şimdiki gibi hoşunuza gitmezmiş. Üstelik diyorlar ki papaz olmaktan siz kendiniz caymışsınız. Vaftiz babanızın vasiyeti de ona göre ayarlanmış. Demek öyle diyorlar. Bu söylenenler baştan sona yanlış da sayılmaz. İlk konuştuğumuzda bu noktanın üzerinde durmuştum. Belki aklınızdadır. Bu sırada evin kapısına varmış bulunuyorlardı. Çünkü Elizabeth ondan bir an önce kurtulabilmek için çok hızlı yürümüştü. Lydia'nın hatırı için onunla kavgaya tutuşmak istemiyordu. Yalnızca neşeli bir gülümseyişle ''Haydi haydi Bay Wickham, artık kardeş olduk.'' dedi. ''Olmuş bitmiş şeyler için tartışmayalım. Gelecekte her konuda anlaşacağımızı umuyorum.'' Elini uzattı ve genç adam onun yüzüne bakacak durumda olmadığı halde bu eli sevecen bir nezaketle öptü. Sonra içeri girdiler. 3. Bölüm 11. Kısım. Bu konuşma Sayın Bay Wickham'ı yeterince tatmin etmiş olacak ki bundan sonra bu konuyu açıp da kendini ve baldızını hiç üzmedi. Elizabeth onun ağzını kapayabildiğine seviniyordu. Genç evlilerin yola çıkış günleri gelip çattı. Ve Bayan Bennet uzun bir ayrılığa boyun eğmek zorunda kaldı. Çünkü kocası Evcek Newcastle'a gitmek önerisini olumlu karşılamadığı için bu ayrılık galiba bir yıl sürecekti. Ah Biricik Lydia'm, birbirimizi kim bilir bir daha ne zaman göreceğiz? Kim bilir belki 2 yıl, 3 yıl görüşemeyeceğiz. Bana sık sık mektup yaz güzelim. Elimden geldiği kadar yazarım. Ama biliyorsun evli hanımların işleri başlarından aşkın olduğu için mektup yazmaya pek zamanları kalmıyor. Ablalarım bana her fırsatta yazsınlar artık. Nasılsa işleri güçleri yok. Damadın vedalaşmasıysa gelin hanımınkinden daha sevecendi. Wickham gülümseyip tatlı diller döktükçe yakışıklılığı daha da artar gibiydi. Onlar gittikten sonra kayınpederi, ''Harika bir çocuk doğrusu'' diye konuştu. ''O ne iş ve o ne cilve, hepimizle flört ediyor sanki. Koltuklarım kabarıyor doğrusu.'' Sir William Lucas'ın damadı bile benimki kadar paha biçilmez değildir. Kızından ayrılmak Bayan Bennet'in günlerce keyfini kaçırdı. Ayrılık gibi acı şey yok diyordu. İnsanın içine bir garipliktir çöküyor. Elizabeth, görüyorsunuz ya, kız evlendirmenin sonu da bu oluyor anneciğim diye konuştu. Artık oturun kalkın da öbür dört kızınızın bekar oluşuna şükredin bari. Aa, hiç de değil. Lydia'nın gurbete gidişinin nedeni evlenmesi değil ki, kocasının işinin uzakta oluşu. Ama çok geçmeden ortalarda dolaşmaya başlayan bir söylenti onun gamını dağıtmaya ve içini yine umutla hoplatmaya yaradı. Netherfield konağının kahyası evi efendisinin gelişini hazırlamak için talimat almış. Bay Bingley birkaç güne kadar gelecek ve 2-3 hafta avlanacakmış. Bayan Bennet'in etekleri zil çalıyordu artık. Jane'e bakıp bakıp gülümsüyor ve anlamlı anlamlı başını sallıyordu. Haberi Longbourn'e ilk getiren Bayan Phillips'e ''Demek Bay Bingley geliyor öyle mi?'' dedi. ''İyi diyor, gerçi bizi ilgilendirmez. Çünkü Bay Bingley bizim hiçbir şeyimiz değil. Onu görünce başımız göğe erecek de değil elbet. Ama buyursun Netherfield'e gelsin, güle güle otursun. Bir kez geldikten sonra ne olup biteceğini Tanrı bilir. Ama bizim üstümüze görev değil elbet. Biliyorsun kardeşim, bu konuyu açmamaya çok eskiden söz vermiştik. Kesin olarak geliyor, öyle mi?'' Bayan Phillips için rahat etsin diye yanıtladı. Kahya kadın Bayan Nichols dün Meriton'daymış. Sokaktan geçtiğini görünce işin doğrusunu öğrenmek için kendim sokağa çıktım. O da bana söylentilerin çoğunun doğru olduğunu söyledi. Bay Bingley en geç perşembe, belki de çarşamba günü burada olacakmış. Bayan Nichols çarşamba için et almaya kasaba gidiyordu. 6 tane besili ördek aldı. Jane'cik Bingley'in geleceğini duyunca pes pembe kesilmekten kendini alamadı. Elizabeth'e onun adını anmayalı aylar vardı. Ama şimdi kız kardeşiyle baş başa kalır kalmaz teyzemiz bu haberi söyleyince ''Senin bana baktığını gördüm Lizzie'' dedi. ''Heyecanlandım gerçi ama saçma bir nedenle değil. Herkes bana bakacak diye sıkıldım biraz. Yoksa bu haber bana vız gelir inan. Ne sevinirim ne de yerinirim. Yalnızca bir şeye seviniyorum. Yalnız geliyormuş. Kız kardeşleriyle gelseydi belki daha sık görüşmek zorunda kalırdık. Onunla görüşmekten korktuğum için değil ama herkesin dedikodusundan çekiniyorum da.'' Elizabeth bu haberi neye yoracağını bilemiyordu. Derbyshire'dayken Bingley'i görmemiş olsaydı onun buraya gerçekten avlanmak için geldiğine inanırdı. Ama şimdi onun Jane'i sevdiğine inanıyordu ve acaba buraya Bay Darcy'nin rızasını alıp mı geldi yoksa bağımsız olarak eyleme geçecek yüreği en sonunda bulabildi mi diye merak ediyordu. Kendi kendine zavallı adamcağız diye düşünmekten de geri kalmıyordu. Parasıyla kiraladığı eve canı isteyince gelmek hakkı değilmiş gibi her kafadan ayrı ses çıkıyor. Bari ben onu rahat bırakayım. Jane ne denli vız gelir derse desin, Bingley'in geliş haberinin onu altüst etmiş olduğunu Elizabeth açıkça görebiliyordu. Jane tedirgin ve tasalıydı. Bay ve Bayan Bennet da bir yıl kadar önce uzun uzun tartışmış oldukları konuya yeniden dönmüşlerdi. Bayan Bennet, Bay Bingley gelir gelmez ona hoş geldine gideceksin değil mi hayatım diyordu. ''Yoo, geçen yıl beni zorla gönderdin. Gidersem onun kızlarımızdan birini alacağına az çok söz verdin ama hiçbir şey çıkmadı. Bir ikinci kez zamanımı boşa harcamaya hiç niyetim yok. Karısı bütün komşu erkeklerin Bingley'e hoş geldine gideceklerini ve onun da gitmesinin gerektiğini ileri sürüyordu. Bay Bennet, benim hiç beğenmediğim bir görgü kuralı bu.'' diye yanıtladı. ''Eğer Bingley bizimle görüşmek istiyorsa buyursun gelsin. Evimizin yolunu bilmiyor değil ya. Komşularımın her geliş gidişlerinde peşlerinden koşmaya hiç niyetim yok. Canımın içi, ben onu bunu bilmem. Hoş geldine gitmezsen pek kabalık etmiş olursun. Ama sen gitmezsen de ben onu yemeğe çağıracağım. Nasılsa Bayan Long'la Golding'lerde borcumuz var. Hepsini birden çağırırım.'' bu tasarılarla avunan Bayan Bennet kocasının kabalığını az çok unutabildi. Ama bütün komşuların Bay Bingley'i kendinden önce göreceklerini ve bunu da kocasının kabalığının neden olduğunu düşünmek doğrusu pek ağırına gidiyordu. Jane ertesi gün Elizabeth'e keşke gelmeseydi diyeceğim geliyor diye dert yandı. Bence hava hoş. Onunla görüşmek bana vız gelir ama sabah akşam sözünü işitmeye dayanamıyorum. Annemin içinde kötülük yok ama bu sözlerin beni nasıl üzdüğünü bilemez ki. Kimse bilemez. Avlanacağı kadar avlanıp gitse de biz de rahat etsek. Elizabeth avutucu bir şeyler söyleyebilmek isterdim ama ne diyebilirim ki diye yanıtladı. Çıkar yol yok, üzüleceksin. Ben sana sabırlı ol demek zevkinden bile yoksunum. Çünkü melekler gibi sabırlısın zaten. Derken Bingley geldi. Bayan Bennet hizmetçilerin yardımıyla bu haberi hemen aldı. Artık genç adamı yemeğe çağırıncaya dek geçmesi gereken günleri sayıyordu. Derken onun Hertfordshire'a gelişinin üçüncü sabahı at üstünde çit kapısından içeri girip eve doğru ilerlediğini gördü. Bu sevinçli haberi hemen kızlarına söyledi. Jane yerinden kımıldamadı ama Elizabeth anasının gönlü olsun diye nakışının başından kalkarak pencereye gitti. Dışarı baktı. Darcy'nin de Bingley'in yanında olduğunu gördü ve hemen gidip yine ablasının yanına oturdu. Kitty, Bay Bingley'in yanında bir de adam var anne dedi. Kim acaba? Bir dostu olsa gerek canım. Ben nereden bileyim? Aa, hani o zamanda yanında olan adama benziyor. Neydi adı ayol? Hani o uzun boylu kibirli adam. Ne? Bay Darcy mi? Gerçekten de ona benziyor. İnan olsun Bay Bingley'in arkadaşı olduğu için başımızın üstünde yeri var gerçi ama o adamı günahım kadar sevmiyorum doğrusu. Jane şimdi kaygı ve şaşkınlıkla Elizabeth'e bakıyordu. Gerçi Lambton'da olup bitenlerden ve Lydia konusundan haberi yoktu ama yine de Jane kız kardeşi için Darcy ile karşılaşmanın sıkıntılı bir şey olacağını seziyordu. İkisi de sıkışmış ve heyecanlanmışlardı. İkisi de kendi sıkıntıları kadar birbirlerinin derdini de biliyorlardı. Ama Jane ne de olsa Elizabeth'in şu anki durumunu tam olarak bilemezdi. Elizabeth henüz ablasına Darcy'yi sevmeye başlamış olduğunu ve yengelerinin mektubunu açıklamayı göze alamamıştı. Jane'in gözünde Darcy yalnızca Elizabeth'in istememiş ve değerini tam bilememiş olduğu adamdı. Ama Elizabeth onu aile şerefini kurtarmış olan ve çok geç sevmeye başladığı erkek olarak görüyordu. Darcy'yi görünce yüzünden çekilen kan şimdi yine yanaklarına yürümüştü. Bir an buraya geldiğine göre beni hala seviyor ve istiyor demektir diye düşünse de bir an sonra yine karamsarlığa düşerek önce onun davranışını bir inceleyelim diye karar verdi. Umutlanmayı ondan sonra düşünürüm. Serin kanlı olmaya çalışarak nakışını yine eline aldı. Başını kaldırmaya cesareti yoktu. Ama hizmetçinin dışarıdan yaklaştığını duyunca kaygıyla ablasına bakmaktan kendini alamadı. Jane biraz solgun, yine de Elizabeth'in umduğundan daha serin kanlı görünüyordu. Hizmetçinin hemen ardından beyler görününce Jane'in yüzü pembeleşti ama genç kız onları hiç istifini bozmadan karşıladı. Elizabeth konuklarla ancak ayıp olmayacak kadar konuştu. Sonra yine oturdu ve olağanüstü bir istekle nakış işlemeye koyuldu. Darcy'ye iyice bakmaya cesaret edememişti. Erkeğin üzerinde bir ciddilik vardı. Pemberley'deki tutumundan çok buraya ilk geldiği zamanki soğuk tutumuna benziyordu. Belki de Bay ve Bayan Gardiner'a karşı gösterdiği yakınlığı Bayan Bennet'a karşı göstermesinin yolu yoktu da ondan. Acı, yine de akla yatkın bir düşünceydi bu. Elizabeth Bingley'e de ancak şöyle bir bakmış ama onun hem mutlu hem de utangaç bir duruşu olduğunu görebilmişti. Bayan Bennet Bingley'i en büyük iki kızını utandıran bir yaltaklıkla karşıladı. Hele Darcy'ye karşı gösterdiği soğukluğun yanında bu yaltaklık daha da ayıp kaçıyordu. Özellikle Elizabeth annesinin en sevdiği kızının şerefini Darcy'ye borçlu olduğunu bildiği için bu yersiz ve yakışıksız soğukluğu görünce yerin dibine geçer gibi oluyordu. Darcy, Elizabeth'e dayısıyla yengesinin hatırını sorduktan sonra sustu ve başkaca hemen hemen hiçbir şey konuşmadı. Yan yana değillerdi. Genç adamın sessizliği belki de bundandı ama Elizabeth Lambton da böyle değildi diye düşünmekten kendini alamıyordu. Derbyshire'dayken Darcy onunla konuşmasa bile akrabalarıyla konuşmuştu ama şimdi dakikalarca sessiz oturduğu oluyordu. Elizabeth ara sıra kendini tutamayarak ona baktığı zaman onun gözlerini her zaman kendi üzerinde bulmuyordu. Darcy bu sabah Elizabeth'e baktığı oranda Jane'e de bakar gibiydi. Bazen de gözlerini yere dikip oturuyordu. Geçen görüşmelerine oranla daha düşünceli, daha soğuk ve uzak olduğu su götürmezdi. Elizabeth düş kırıklığına uğramıştı ama kendi kendine kızıyor ve başka türlü olmasını nasıl bekleyebilirdim diye düşünüyordu. Ama peki öyleyse neden geldi buraya? Darcy'den başka kimseyle konuşmakta gönlü yoktu ama onunla konuşmayı da göze alamaz gibiydi. Kız kardeşinin hatrını sordu, sonra sustu. Bayan Bennet, Bay Bingley'ciğim, bizim buralara çoktandır gelmediniz diyordu. Üstelik hiç gelmeyeceksiniz diye de korkmaya başlamıştık. Konağı büsbütün kapatacağınızı bile söyleyenler vardı ama umarım böyle bir niyetiniz yoktur. Siz gideli bizim buralarda çok şey oldu. Lucasların büyük kızı evlenip gitti. Benim kızlardan biri de dünya evine girdi. Haberini almışsınızdır. Üstelik gazetelerde nikah ilanını okumuş olmanız gerek. Time'da Courier'da çıktığını biliyorum ama kısacık bir ilan vermişler. Yalnızca Bay George Wickham'la Bayan Lydia Bennet demişler. Kızın babasını filan hiç yazmamışlar. İlanı veren de kendi erkek kardeşim. Nasıl oldu da böyle yarım yamalak bir iş yaptı anlayamıyorum. Siz de gördünüz mü? Bingley ilanı görmüş olduğunu söyleyerek onu kutladı. Elizabeth başını kaldırmaktan korkuyordu. Bayan Bennet, kız gelin etmek büyük mutluluk hiç kuşkusuz diye ekledi. Ama Bay Bingley'ciğim, kızımın uzaklara gitmesi de dayanılır gibi değil. Newcastle'a gittiler. Kuzeyde bir yerdeymiş. Artık kaç zaman kalacaklarını da Tanrı bilir. Damadım Wickham'ın alayı oradaymış. Onun milislerden ayrıldığını duymuşsunuzdur. Ama bu alayda şıp diye yer buldu. Çok şükür dünyadaki ikinci insanların sayısı çok değil de elinden tutacak dostlar bulabildi. Bu taşın Bay Darcy'ye atıldığını bilen Elizabeth utançtan yerin dibine geçeceğini sandı. Neyse ki bu sayede dili çözülür gibi oldu ve Bingley'e dönerek Netherfield'de çok kalıp kalmayacaklarını sordu. Bingley birkaç hafta kalmak niyetinde olduğunu bildirdi. Bayan Bennet, kendi koruluğunuzdaki kuşları vurup bitirince bizim koruluğa buyurun da dilediğiniz kadar kuş vurun dedi. Buna kocam da çok sevinir. Üstelik kuşların en güzellerini kendisi vurmayıp size bırakır. Bu yaltaklık, bu dal kavukluk karşısında Elizabeth için için kıvranıyordu. O dakikada ona öyle geldi ki yıllar sürecek bir mutluluk bile Jane ve kendisi için böyle ıstırap dolu dakikaların acısını çıkaramazdı. Başlıca dileğim Darcy ve Bingley'i bir daha ömür boyu görmemek diye düşünüyordu. Onlara karşı rezil olduğumuz yetti de arttı artık. Tanrım, bir daha gelmesinler buraya. Bununla birlikte uzun yılların unutturamayacağı mutsuzluk çok geçmeden hafifler gibi oldu. Çünkü Jane'in güzelliğinin Bingley'i yeni baştan yanıp tutuşturmuş olduğu Elizabeth'in dikkatini çekmişti. İlk geldiği zaman Jane'le pek az konuşan genç adamın ilgisi her an daha artar gibiydi. Gerçekten de Bingley, Jane'in tıpkı geçen yılki gibi güzel, geçen yılki gibi yumuşak ve tatlı olduğunu düşünüyordu. Yalnız genç kız geçen yılki kadar neşeli ve konuşkan değildi. Gerçi Jane çok rahat olmak istiyor ve her zamanki gibi gülüp söylediğine inanıyordu ama içi öylesine dop doluydu ki çok zaman sustuğunu kendisi de bilmiyordu. İki erkek izin isteyerek ayağa kalkınca Bayan Bennet onları birkaç gün sonrası için akşam yemeğine çağırdı. ''Siz bana borçlu durumdasınız Bay Bingley. Geçen yıl Londra'ya giderken söz vermiştiniz. Döner dönmez bize yemeğe gelecektiniz. Görüyorsunuz ya ben bunu unutmadım. O zaman ne döndünüz ne de sözünüzde durdunuz. Çok üzülmüştüm doğrusu.'' Zavallı Bingley bu sözler üzerine biraz şaşırdı ve işleri yüzünden gelemediğini, kendisinin de çok üzüldüğünü geveledi. Bayan Bennet onları hemen o gün öğle yemeğine alıkoymak istemişti. Ama sofrası her zaman zengin olduğu halde bu misafirleri olağanüstü bir biçimde ağırlamak istiyordu. Kendine damat yapmak istediği bir gencin önemiyle yıllık geliri 10 bin altını aşan bir kişizadenin gururu gündelik bir aile yemeğiyle doyurulamazdı elbette.